bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
İçimizdeki mitoloji, günahlarımız yeryüzü kadar eski. Liz Greene, Juliet Sharman Burke. MB Yayın Evi, 1. Basım, 2008 İstanbul. Türkçe'ye çeviren Rita Urgan. Bu kitap 252 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 18 Ekim 2010. Okuyan İris Gür. İçimizdeki mitoloji. Yalnız değilsiniz. Korkularınız, çelişkileriniz, coşkularınız, kuşkularınız, hırslarınız, taşkınlıklarınız, sapkınlıklarınız yeryüzü kadar eski. Yunan tanrıları ve mitoloji kahramanları da en az çağdaş sorunların altında ezilen günümüz insanı kadar zaaflı ve sorunluydu. Ayrılık, ihanet, geçim sıkıntısı, üçlü ilişkiler, ensest, kariyer kıskançlığı, ilişkilerde yaş farkından doğan sorunlar, yıkıcı rekabet gibi çağdaş insanı bunaltan sorunlar onların da başındaydı. Ne var ki mitoloji kahramanları çaba harcamadan ve bedel ödemeden mutluluğa kavuşmanın bir reçetesi olmadığının farkındaydılar. Liz Greene ve Juliet Sharman Burke, modern çağın insanına kendi yolculuklarını yaparken eski söylencelerden nasıl destek alacaklarını anlatıyor ve mitolojiyi sorunlarıyla başa çıkmak, yaşamına renk katmak ve ilişkilerini derinleştirmek isteyen insanların gündemine taşıyor. İnsanlığın tarihi kadar eski efsanelere taptaze ve çağdaş yorumlar getiren İçimizdeki mitoloji, mitolojinin bilgeliğini gündelik yaşamın hizmetine sunan eşsiz bir rehber. Liz Greene aralarında büyük yankı uyandıran, son derece başarılı bir çalışma olan The Mythic Tarot'un da yer aldığı 19 kitabın yazarı. Kitapları 10 dile çevrilen, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli seminer ve konferanslara katılan Greene, Zürih'te yaşıyor. Juliet Sharman Burke, son 20 yıldır tarot ve astroloji üzerinde çalışmakta olan analitik bir psikoterapi uzmanı. Understanding the Tarot'un da aralarında olduğu 7 kitabın yazarı olan Sharman Burke, The Mythic Tarot'u Liz Greene ile birlikte kaleme aldı. Ön söz. Mitoloji, kendi kendinin psikoloğu olmak isteyen insanlar için eşi bulunmaz bir kaynaktır. İnsanlar, yüzyıllardan beri yaşamları boyunca karşılaşıp da akıl erdiremedikleri konulara, mevsimlerin neden değiştiğinden tutun da en karmaşık ilişkilere ve ölüm denen muammaya kadar bir açıklama getirmek ve onları daha katlanılabilir kılmak amacıyla efsanelere, peri masallarına ve destanlara bel bağladılar. İsa öğretilerini meselelerle anlatıp içinden çıkılması güç konuları izleyenlerin kolaylıkla anlayabilecekleri bir biçimde sundu. Platon'da çetrefilli felsefi kavramları basit öyküler ve benzetmelerle anlatmaya çalıştı. Eskiden Hindistan'da ruhsal ya da duygusal sorunları olan biri hekime başvurduğunda ona yoğunlaşıp üstünde uzun uzun düşüneceği bir öykü verilir, böylece hastanın sorununa kendi başına bir çözüm bulması sağlanırdı. Yaşamda karşılaştığımız sorunların daha da içinden çıkılmaz ve çözümsüz hale gelmesinin nedeni genelde olaylara düz bir mantıkla yaklaşmamızdır. Mitolojiler, karşıtlıklar ve mantığa aykırıymış gibi görünen ancak gerçek olan düşünceler içerdiğinden bir konuyu enine boyuna incelememize ve olayın özüne inmemize olanak sağlayan mucizevi bir güce sahiptirler. Bu kitapta yaşamın belli bir noktasında hemen hemen tüm insanların karşısına çıkabilecek belli başlı sorunlarla ilgili Yunan, Roma, İbrani, Mısır, Hint, Kızılderili, Maori, Kelt, Norveç mitolojilerinin yanı sıra başka kökenlerden de gelen kimileri çok bildik, kimileri pek de aşina olmadığımız mitolojik öyküleri inceleyeceğiz. Bunu yaparken de eski dönemlerin tanrı ve kahramanlarını sıralayıp onlar hakkında kesik kesik bilgiler veren bir mitolojik sözlük düzeni yerine, insanların doğumla başlayıp ölümle noktalanan mitolojik yolculuğu süresince yaşadıkları en temel deneyimlerinin efsaneler kapsamında irdelendiği, insan yaşamını temel alan bir düzen izleyeceğiz. Kitabın her bölümü istenirse bağımsız olarak tekrar tekrar okunabilir. Ancak kitap bir bütün olarak okuru yaşamın engebeli yollarında hamlıktan olgunluğa giden bir yolculuğa çıkarmaktadır. Kitabın her bölümü hayatın belli bir alanını ve bu alanda herkesin yaşayabileceği türden sorunlarla güzellikleri işliyor. Her bölümde yer alan mitolojik öyküler aracılığıyla yaşamın belli bir alanıyla ilgili olumlu ve olumsuz özelliklere dikkat çekiliyor. Yöntem olarak önce öykü anlatılıyor, ardından da öykünün kendi yaşamımızdaki yansımalarına ve gerisinde yatan derin anlamı kavramamıza yardımcı olacak psikolojik bir gözleme yer veriliyor. Bu kitabın amacı, mitolojik öykü ve imgelerin içimizi kemiren sorunlardan kurtulmamıza ve yaşamımıza bir derinlik, zenginlik ve anlam katmamıza nasıl yardımcı olabileceğini gözler önüne sermektir. Mitolojinin insanları iyileştiren en önemli işlevlerinden biri, yaşadığımız duyguların, korkuların, çelişki ve arzuların yalnızca bize özgü olmayıp herkese rastlanabilecek özellikler olduğunu göstermesidir. Mitoloji bizlere kardeşler arasındaki çekişmenin ezelden beri var olduğunu, Oidipus'un günümüzde de yaşadığını, üstelik yalnızca psikanalizle sınırlı olmadığını, sonsuz üçgenin gerçekten sonsuz olup varlığını insanların yazı yazmayı öğrenmelerinden bu yana sürdürdüğünü, güzellik, yetenek, güç ve servetin kendilerine özgü sıkıntıları da beraberinde getirdiğini, en karanlık yalnızlık, başarısızlık ve yenilgi duygularına kapıldıkları günlerde bile insanların kendilerini aydınlatacak bir umut ışığı bulabildiklerini öğretir. Başlangıçta, aile yaşamı insanoğlunun yaşamındaki en temel deneyimdir. Ne tür bir aileden gelirsek gelelim, hayatta ya da vefat etmiş, sevgi dolu ya da ilgisiz, hepimizin bir anası ve babası vardır. Dünyanın başlangıcına ve kökenimize ilişkin yüce mitolojik simgeler ise yer ana ile gök babadır. Hepimiz bir yerden geldik ve zamanla nereye gelmiş olursak olalım, geçmişimizi değiştirmek elimizde değildir. Ailemizden yalnızca genetik özellikler edinmekle kalmayıp, onlardan kimi ruhsal özellikler de aldık. Sonuçta birey olarak ortaya koyduklarımız, kısmen kendi yarattıklarımızın, kısmen de geçmişimizden edindiklerimizin ürünüdür. Efsaneler, aile içinde yaşanan güçlükler konusunda bizlere kolay çözümler sunmazlar. Aile dinamiklerini tam da oldukları gibi tüm hazları, hüzünleri ve karmaşıklığıyla önümüze sererler. Yine de bu öykülerin gizemli ve dönüştürücü bir güçleri vardır. Aile yaşamının dinamikleri özünde hiç değişmeyecek olsa bile en azından kendi içimizde bir değişime gitmek ve bir takım olumsuzlukları düzeltmek her zaman için elimizdedir. Ana babalar ve çocuklar. Mitoloji bizlere ana baba çocuk ilişkileri konusunda çok geniş bir öykü yelpazesi sunar. Olimpos tanrılarının hırgüründen soyluların içler acısı yazgılarına, insan imgelemi oldum olası anneler, babalar, oğullar, kızlar ve bizleri birbirimize sımsıkı kenetleyen o duygusal bağların giziyle ilgili öyküler yaratarak hem teselli bulmuş hem de aydınlanmıştır. Ana, baba, çocuk sorunlarının ve her tür çelişkinin mitolojide çözüm olarak mutlaka bir karşılığı vardır. Tetis ve Aşileus, büyük umutlar. Aile ilişkin öykülerimizin ilkinde ana babaların çocuklarından sınırsız beklentileri olduğu anlatılıyor. Yunan kökenli bu öyküde işlenen belki de en önemli konu Tetis'in çocuğuyla ilgili olarak büyük umutlara kapılması. Tetis, oğlunun bir tanrı olması arzusuyla yanıp tutuşuyor. Hüzünlü bir sonu olmakla birlikte öyküde çocuklarımıza farkında olmadan kimi zaman onların canı pahasına da olsa gizli umutlar, düşler ve arzular aşılamaya çalıştığımız kapsamlı bir biçimde dile getiriliyor. Tetis, denizin ulu tanrıçasıydı ve denizin derinliklerindeki her canlıya hükmü geçerdi. Ancak Tetis evlenme çağına geldiğinde tanrıların tanrısı Zeus'a onun bir tanrıyla evlenmesi durumunda doğuracağı erkek çocuğun kendisinden daha güçlü olacağı yönünde bir kehanette bulunuldu. Zeus, yerinden olacağı kaygısıyla deniz tanrıçasını Peleus adlı bir ölümlüyle evlendirdi. Bu karma evlilik sanıldığı kadar başarısız olmadı. Peleus'un karısının doğaüstü güçleri karşısında kimi zaman öfkeye kapılmasına ve Tetis'in de kendisinden daha alt konumda biriyle evlendiği için zaman zaman hayıflanmasına karşın ikisi de duruma rahatlıkla ayak uydurdu. Zamanla Tetis bir erkek çocuk dünyaya getirdi ve adını Aşileus koydu. Babası bir ölümlü olduğundan Aşileus da ölümlü bir çocuktu ve tüm ölümlüler gibi yeryüzündeki yaşamı yazgının elindeydi. Ne var ki Tetis bu durumdan hiç de hoşnut değildi. Kendisi bir ölümsüz olduğundan sonsuza dek genç kalıp oğlunun gözleri önünde yaşlanıp ölmesine gönlü razı olmuyordu. Bu yüzden yeni doğmuş bebeğini gizlice suları ölümsüzlük bağışlayan Styx ırmağına götürdü. Bebeğini topuğundan tutup suya daldıran Tetis böylelikle onu ölümsüz kıldığını sandı. Ancak eliyle kavradığı topuk suya değmediğinden Aşileus yalnızca oradan yara alabilecekti. Büyüyüp Troya Savaşı'na katılan Aşileus, topuğuna saplanan okla yaşamını yitirdi. Aşileus olağanüstü bir ün kazanmasına ve belleklerden asla silinmeyecek bir iz bırakmasına karşın Tetis, yazgının önüne geçemediği gibi insanlara özgü güçleri tanrısal güçlere dönüştürmeyi de beceremedi. Yorum: Tetis örneğindeki gibi olmasa bile, ana babaların çoğu farkında olmadan çocuklarının tanrısal bir güce sahip olmalarını ister. Çocuklarımızın sonsuza dek yaşamalarını istemesek de, onların öteki çocuklardan daha üstün, daha alımlı, daha yetenekli ve daha zeki olmalarını, yaşamın sıradan kısıtlamalarından etkilenmeyen eşsiz ve özel çocuklar olmalarını arzu ederiz. Bu tür bilinçsiz beklentilere hiçbir çocuk ayak uyduramayacağı gibi anne ya da babasının insanüstü bir yaratık oluşturma çabaları karşısında ezilmesi de işten değildir. Çocuklarımızın bizleri bir biçimde temize çıkaracağını ve elimize yüzümüze bulaştırdığımız işlerin üstesinden yüzlerinin akıyla çıkacaklarını ya da yaşamda bizlerden esirgenen şeylere ulaşacaklarını da umabiliriz. Çocuklarımızın kendi hayatlarını yaşamalarına izin vermek yerine bizim yaşamımıza bir anlam katacakları umuduyla bir takım özverilerde bulunabiliriz. Ve tüm insanlar gibi tökezleyip düştüklerinde ya da verdiğimiz çabayı yeterince değerlendiremediklerinde öfkeye kapılıp düş kırıklığına uğrayabiliriz. Bunların tümünü Tetis ile Aşileus'un öyküsünde okuyabilirsiniz. Çocuğunun kendi gibi tanrısal güçlere sahip olmasını isteyen tanrıça anne Tetis, aynı zamanda annelik açısından belirgin bir tavrı da simgeliyor. Annenin çocuğunu tümden sahiplenmek istemesi ve çocuğun sevgisini kimseyle paylaşmaya razı olmaması ya da olamaması durumunda sorunlar birbirini izleyebilir. Tetis ile Peleus'un evliliği ve bu evliliğin ürünü olan Aşileus, anne ile baba arasında dengesizliğin söz konusu olduğu bir evliliği ortaya koyuyor. Tetis, kendisinin Peleus'tan üstün olduğunu düşünüyor ve çocuğunun da kendi izinden gitmesini umuyor. Bu oldukça yaygın bir ikilem. Çocuğun yaşamdaki varlığını anne ve babasına borçlu olduğunu kabullenmek yerine onun kimliği konusunda içten içe düşler kurabiliriz. Bu durum evlilik yolunda gitmediği ve beklentileri karşılamadığında ortaya çıkabilir. Tetis'in oğlunu idealleştirdiği gibi babalar da kızlarını idealleştirebilirler ve aralarındaki bağı koparmamak için anne ile kızlarını ayırmaya gayret edebilirler. Tüm bunlar ana babaların yaşadıkları hastalıklı olmaktan çok son derece insancıl türde ikilemler. Ancak efsaneler baş kahramanları tanrılar olmasına karşın insanları konu alır. Aşırı beklenti ve tahakkümle ilgili bu sorunlarla nasıl başa çıkabiliriz? Dünyaya çocuklar getiriyorsak, onlarla aramızdaki duygusal ilişkinin doğru ve adil olmasına da özen göstermek zorundayız. Öncelikle de gizli duygularımızın bilincinde olmalıyız. Çocuklarımızdan çok şey beklediğimizin farkında olursak, umduklarımızı bulamadığımızda bile onlara sevgimizi gösterebilir ve içlerindeki sese kulak vermeleri yolunda yüreklendirebiliriz. Bilincinde olduğumuz ve dizginleyebildiğimiz sürece duygular yıkıcı olmazlar. Bilinçsiz davranışlar sonucunda ortaya çıkan bilinçsiz duygular çocuklarda korkunç yaralar açabilir. Hiçbir anne ya da babanın yaşamı kusursuz değildir ve hepimiz çocuklarımızla ilgili olarak gerçekçi olmayan umutlara kapılabiliriz. Bu son derece insanca ve doğal bir durumdur. Ama çocuklarımız tanrısal olmadıkları gibi ünümüze ün katmak ya da yaşamlarımızı kurtarmak için de dünyaya gelmemişlerdir. Zeus'un bilgece kotardığı Tetis ile Peleus'un evliliği, her insanın geçmişinde yatan insanla tanrı karışımının çarpıcı bir yansımasıdır. Her çocuk ikisinden de nasibini alır. Bu gerçeği unutmadığımız ve çocuklarımızın oldukları gibi kalmalarına izin verdiğimiz sürece, eskilerden kalma bu efsane de daha akıllı ve verici ana babalar olmamıza katkıda bulunabilir. Hera ve Hephaistos, çirkin ördek yavrusu. Hera ile Hephaistos'un öyküsü, ana babaların beklentilerini konu alan bir başka öykü. Bu öyküde çocuktan ölümsüz olmak yerine Olimpos'a yaraşır bir güzelliğe sahip olması bekleniyor. Tanrılarla ilgili birçok öykünün tersine bu öykü mutlu bir sonla bitiyor. Hephaistos eninde sonunda olağanüstü yeteneğiyle kendini kabul ettiriyor ve aile içinde saygın bir konuma ulaşıyor. Ne var ki bu konumunu elde etmesi için epey acı çekmesi gerekiyor. Oysa onca acılar çekmesi hiç de adil değil. Hephaistos, tanrıların kral ve kraliçesi Zeus ile Hera'nın evlenmeden önce yaşadıkları tutkulu bir birlikteliğin ürünü olarak dünyaya geldi. Ne yazık ki çocuk doğuştan sakattı. Çarpık bacaklı, çıkık kalçalı bu çocuk ortalıkta sendeleyerek koşuştururken çevresindeki tüm ölümsüzler de gülmekten kırılırlardı. Dillere destan güzelliğine ve soluk kesici çekiciliğine karşın böylesine çirkin bir ucubeyi dünyaya getirmiş olmaktan utanç duyan Hera onu başından atmaya çalıştı ve oğlunu Olimpos'un tepesinden denize fırlattı. Denizin hakimi Tetis sulara gömülen çocuğa kucak açtı. Küçük çocuk 9 yıl boyunca gözlerden ırak suların altında gizlendi. Ancak Hephaistos çirkin olduğu kadar yetenekliydi de. Bu süre boyunca çeşitli madenleri işleyip dostları deniz nimfaları için olağanüstü güzellikte eserler üretti. Kendisine öyle davranılmasına doğal olarak öfke duyan Hephaistos, bedensel ve zihinsel açıdan serpilip geliştikçe kafasında da kurnazca ölç alma tasarıları geliştirdi. Günün birinde Hera yıllardır görmediği oğlundan bir armağan aldı. Armağan incelikle işlenip bezenmiş, göz kamaştıran altın bir tahttı. Hera güle oynaya tahta kuruldu. Ancak ayağa kalkmaya yeltendiğinde bedeni görünmez zincirlerle kıskıvrak sarılıverdi. Öteki tanrıların onu tahttan kurtarma çabaları da boşa gitti. Onu bir tek Hephaistos kurtarabilirdi. Ama o da okyanusun derinliklerinden çıkmaya yanaşmıyordu. Huysuz ve deli dolu biri olan erkek kardeşi savaş tanrısı Ares, onu zorla oradan çıkarmaya çalışınca üzerine alev saçan kayışlar savurarak karşı koydu. Hephaistos'un üvey kardeşi ve şarap tanrısı Dionysos ise daha başarılı oldu. Hephaistos'u kör kütük sarhoş edip bir katırın sırtına yükledi ve soluğu Olimpos'ta aldı. Ama Hephaistos istekleri yerine getirilmediği sürece kılını kıpırdatmadı. Dileği güzeller güzelliği tanrıça Afrodit ile evlenmekti. Bu evlilikle birlikte Hera ile Hephaistos'un arasındaki buzlar da çözüldü. Annesine onca yıl kin beslediğini unutan Hephaistos, onu Zeus'un dayağından korumaya çalışırken ölümü bile göze aldı. Küplere binen Zeus onu ayağından tuttuğu gibi cennet bahçelerinden dışarı fırlattı. Ancak yeniden Olimpos'a kabul edilen ve babasıyla barışan Hephaistos, o günden sonra hep ölümsüzler arasında uzlaştırıcı rolünü üstlendi. Yorum: bu öyküde çocuklarımızın gerçek kişiliklerini geliştirmelerinden çok bizlerin bir yansıması olmalarını nasıl da arzu edebileceğimizden söz ediliyor. Fiziksel açıdan çekici olup da kendinden çok daha fazla yankı uyandıracak güzel bir evlat sahibi olmaya can atan kaç anne ya da baba vardır kim bilir. Belki de çocuklarımızın bizlerin sahip olmadığı bir yeteneğe sahip olmalarını ya da onların aile mesleğini devralmalarını isteyebiliriz. Ne olursak olalım ya da gönlümüzde yatan aslan ne olursa olsun, çocuklarımızın hep bizlerin birer uzantısı olacağını düşleyip dururuz. Bu arada gerçek değerlerini keşfedinceye dek onları hırpalamaktan da geri kalmayız. Bu öykü karmaşık olduğu kadar incelikli motifleri de içinde barındırıyor. Sevgiden yoksun bırakılan ve kendisine sırt çevrilen bir çocuk olan Hephaistos, gereksindiği dostluk ve desteği sualtı ülkesinde ona kucak açan deniz tanrılarında bulur. En yakınlarından yeterince ilgi göremeyen bir çocuk, genellikle sahip olduğu yetenekleri fark edip onu yüreklendirecek anlayışlı bir büyük anne, büyük baba, amca ya da bir eğitmen bulacak kadar da şanslı olur. haksız beklentiler içine girdiğimizde çocuklarımızın bize kin ve öfke beslemelerine de hiç şaşmamalıyız. Hefaistos'un intikam duygusuyla yanıp tutuşuyor olması son derece doğal ve içtenlikli bir tepkidir. Hefaistos'un annesini mahvetmek gibi bir niyeti yoktur. Tek istediği onun gönlünü kazanmaktır. İşte bu yüzden de annesini tutsak eder. Hiçbir tanrının onu bir türlü kurtaramadığı bu tutsaklık nasıl bir şeydir? Oğluna oldum olası haşin davranıp ona sırt çeviren Hera yine de yavrusuna karşı bir takım yükümlülükleri olduğunun bilincindedir. O kötü biri değildir. Çoğu insan gibi o da yalnızca kendini beğenmiş, bencil biridir. Hephaistos ona ebeveyn olmanın beraberinde getirdiği, karşı konulması olanaksız borçluluk duygusunu anımsatır. Bu duygunun insanlardaki yansıması suçluluk kavramıyla ifade ettiğimiz durumdur. Çocuklarımız söz konusu olduğunda suçluluk duygusuna kapılıyorsak, o zaman yüreğimizin derinliklerinde onların gerçek kimliğini ve değerini fark edemediğimizin de bilincindeyiz demektir. Bizleri tutsak eden bağlardan ancak sevdiğimizi iddia ettiğimiz kişilere nasıl davrandığımızın bilincine varıp, onlara kendi beklentilerimizi zorla kabul ettirmek yerine onları oldukları gibi bağrımıza bastığımızda kurtulabiliriz. Hephaistos'un bağışlayıcı kişiliği, sevginin aile içinde yaşanan çelişki ve güçlüklerin üstesinden gelebilecek güçlü olduğunu da ortaya koyuyor. İstenmeden yapıldığını bildikleri, biraz olsun anlayış ve pişmanlık gösterildiği sürece çocuklar ana babalarının kendilerini hiçe saymalarını, hatta yaşamlarını mahvetmelerini bağışlayabilirler. İçtenlikli bir özür, en derin yaraların bile sarılması yönünde önemli bir adımdır. Bu öykü bizlere çocuklukta yaşanan acıların asla geriye dönüşü olmadığını anlattığı gibi, beklenti ve düşlerimizi gerçekleştirme konusunda bizleri hüsrana uğratsalar bile sevdiklerimizin gerçek değerlerini kavramamıza da yardımcı oluyor.